indi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1-4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Muhterem dinleyiciler, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 17 Mehr 1404, Hicri Kameri 16 Rebiyusani 1447 ve Miladi 9 Ekim 2025 Perşembe. Bu akşam yayınımız daha sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve tek yorumun ardından sırasıyla Önce Sen Kalk ve Öldür podcast'i, İman Nuru, Kalıcı Itır, İran'a Gezelim Gürelim isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. Önce özetler. İran'dan Gazze ateşkesine destek, Siyonistlerin hilelerine karşı dikkatli olun. Gazze sokaklarında savaşın resmen sona erdiğinin açıklanmasının ardından Filistinlilerin sevinci. Sisi, Gazze'de barış iradesi savaş mantığına galip geldi. Ensarullah'ın üst düzey yetkilisi, Gazze halkının sabrı ve direnişi dünyayı hayrete düşürdü. Guterres, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı. Lavrov'dan Hamas ile Siyonist hücum arasındaki savaşın sona erdiğine dair resmi anlaşmaya tepki. Gazze şeridindeki şehit sayısı 67.194'e yükseldi. Ankara ile Tel Aviv arasındaki ticari ilişkileri hakkında Türk İnsan Hakları aktivisinden ifşaat. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanlığı bugün yayımladığı bildiride İran'ın soykırım savaşının durdurulması, işgalci askerlerin çekilmesi, insani yardımların ulaştırılması, Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve Filistin halkının temel haklarının sağlanmasını içeren her türlü girişim ve çabayı desteklediğini belirtti. Bildiride ayrıca uluslararası toplumun Siyonist rejimin anlaşmaları ihlal etmesine önemli sorumluluğuna vurgu yapılırken tüm taraflara bu rejimin hilekarlı ve sözünde durmama alışkanlığına karşı dikkatli ve uyanık olmaları çağrısında bulundu. Pars Haber Ajansı'nın dış politika servisinin aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Gazze'deki soykırımın durdurulmasına yönelik çabalar hakkında bir bildiri yayımladı. Donald Trump'ın sunduğu 20 maddelik öneri doğrultusunda Hamas ile Siyonist rejim dün akşam Gazze'de ateşkesin ilk aşamasının uygulaması konusunda uzlaştı. Amerikan Başkanı Trump, Perşembe sabahı Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada İsrail ve Hamas barış planımız ilk aşaması üzerinde anlaşmaya vardı. Tüm rehineler çok yakında serbest bırakılacak ifadelerini kullandı. Bu uzlaşma Amerika, Katar, Mısır ve Türkiye'nin arabuluculuğu ile sağlandı. Anlaşmanın maddeleri arasında İsrail esirlerin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze şeridinden aşamalı olarak çekilmesi ve zarar görmüş bölgelere insani yardım ulaştırması yer alıyor. Bildiride şu ifadeler yer aldı. İran İslam Cumhuriyeti Filistin halkının meşru direnişinin destekçisi olarak son 2 yılda özellikle bölgesel düzeyde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler nezdinde tüm diplomatik kapasitesini kullanarak Siyonist rejim ve destekçilerine karşı baskı uygulamış, soykırımın durdurulması ve işgalcilerin Gazze'den çekilmesi için çaba göstermiştir. İran Dışişleri Bakanlığı büyük direniş şehitlerinin anısını yad ederek uluslararası toplumun işgalci rejimin anlaşmaları ihlal etmesini önleme sorumluluğuna dikkat çekti ve tüm tarafları Siyonist rejimin hilekarlığı ve sözünde durmama alışkanlığına karşı dikkatli ve uyanık olmaya çağırdı. Hamas sözcüsü Hazem Kasım da yaptığı açıklamada Siyonist rejim ateşkes anlaşmasında varılan bazı mütabakatları manipüle etmeye çalıştığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı bildirdi ayrıca şu ifadeleri kullandı. Gazze'deki suçların ve soykırımın durdurulması, uluslararası yetkili kurumların ve devletlerin ortak hukuki insani ve ahlaki görevlerini ortadan kaldırmaz. Bu görev adaletin sağlanması amacıyla savaş suçlarının, soykırımın ve insanlığa karşı işlenen suçların faillerinin tespit edilmesi ve yargılanması yoluyla yerine getirilmelidir. Bu süreç, Siyonist rejimin onlarca yıldır cezasız kalmasının son vermeyi de hedeflemektedir. Filistin İslami Derinleş Hareketi Hamas, Gazze şeridinde savaşın sona erdirmesi ve esir değişimi konusunda anlaşmaya varıldığını resmen duyurduktan sonra Gazze kentinin atmosferi bu direnişe bölge halkının sevinç ve kutlamaları ile doldu. Filistin İslami Derinleş Hareketi yayınladığı bildiride Gazze şeridinde savaşın sona erdirilmesi ve Siyonist rejim ile esir değişimi konusunda anlaşmaya varıldığını resmen ilan etti. Başlıklamanın ardından Gazze halkı ve bölgedeki diğer yerleşimlerde yaşayanlar sevinçlerini dile getirirken şu vurguyu yaptılar. Filistin halkı Siyonist rejime karşı zafer kazandı. Hamas'ın üst düzey yetkilisi ateşkes Gazze halkının tarihi sabrı ve direnişinin de sonucudur. Filistin İnsami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi bir üyelerinden İzze Derreşk yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkesin halkın büyük fedakarlıkları, efsanevi sabrı ve direnişin gücü sayesinde elde edildiğini belirtti. Erreş, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının haklarına karşı tarihi sorumlulukları doğrultusunda meşru haklara bağlılık temelinde 7 Ekim direnişinin kazanımlarını onurlandırmak amacıyla yapıldığını ifade etti. Ateşkesin savaşın sona erdirilmesinin ötesinde halkın birliğini ve Siyonist işgali karşı direniş seçeneği etrafında kenetlenmesini gösteren özel bir ulusal başarı olduğunu vurguladı. Hamas yetkilisi şunları söyledi. İşgalci rejim 2 yıl boyunca halkı katrederek ve aç bırakarak ulaşamadı hedeflere, müzakere yolu ile ulaşamadı. Hamas hareketi Perşembe günü yaptığı resmi açıklamada Gazze'de savaşın sona erdirilmesi ve esir değişimi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi yaptığı açıklamada Siyonist rejimin saldırılarının durdurması ve Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik tarihi anlaşmanın barış iradesinin savaş mantığına üstün geldiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Perşembe günü Şarm el-Şeyh'te yaptığı konuşmada Sisi, dünyanın barış iradesinin savaş mantığına galip geldi, tarihi bir ana tanıklık ettiğini vurguladı. Gazze'de 2 yıl süren acı ve kuşatmanın ardından çatışmaların durdurulması ve savaşın sona erdirilmesi yönünde bir anlaşmaya varıldığını ifade etti. Sisi bu anlaşmanın yalnızca bir savaşın sonu değil, aynı zamanda Gazze şeridi halkı için adil ve sürdürülebilir bir geleceğe açılan umut kapısı olduğunu kaydetti. Yemen Ensarullah Hareketi'nin üst düzey yetkililerinden Nasreddin Amir yaptığı açıklamada Gazze halkının sabrı ve direnişinin tüm dünyayı şaşkına çevirdiğini belirterek direnişin esirlerin yalnızca müzakere yoluyla geri döneceği kanıtladığını da söyledi. Nasreddin Amir, Perşembe günü kaleme aldığı bir yazıda 2 yıl önce bugünlerde Gazze'deki direniş İsrail esirlerin yalnızca müzakere yoluyla geri döneceğini ilan etti. Buna karşılık Siyonist rejim onları zorla geri getireceğini iddia etti ifadelerine kullandı. Ensarullah yetkilisi şöyle devam etti. Bugün Allah'ın lütfuyla mücahitlerin fedakarlığı Gazze halkının sabrı ve direnişi meyvesini verdi. Bu direniş tüm dünyayı hayrete düşürdü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de ateşkes sağlamasına yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, tüm tarafların anlaşma hükümlerine tam olarak uyması ve kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi çağrısında bulundu. Guterres çarşamba gecesi yerel saatle yaptığı açıklamada, Siyonist rejim ile Hamas hareketi arasında Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması yönündeki ilk aşama anlaşmasına değinirken, bu anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sunduğu öneriye dayandığını ve Katar, Mısır ile Türkiye'nin bu hayati anlaşmanın ilerletilmesindeki diplomatik çabalarını takdir ettiğini ifade etti. Guterres ilgili tüm taraflara anlaşma hükümlerine tam olarak bağlı kalmaları çağrısında bulunarak tüm esirlerin saygılı bir şekilde serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlamalı, savaş sonsuza dek sona ermeli, insani yardımların ve temel ticari malların Gazze'ye derhal ve engelsiz biçimde ulaşması garanti altına alınmalıdır, dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze şeridinde Hamas ile Siyonist rejim arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik resmi anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, her türlü anlaşmanın temel hedefinin kan dökülmesini derhal durdurmak, insan hayatını kurtarmak ve bölgenin yeniden inşasını sağlamak olması gerektiğini vurguladı. Lavrov, Gazze'de savaşın yeniden başlamamasını garanti altına almanın hala en büyük zorluk olduğunu belirtirken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından sunulan planın ayrıntılarının dikkatle incelenmesi büyük önem taşıyor. Bu, bölgede savaşın yeniden patrak vermesini önlemek açısından kritik bir adımdır, dedi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Gazze şeridine girenlik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını duyurdu. Bakanlık 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılardan bu yana toplam 67.194 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada son 24 saat içinde Siyonist rejimin Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli vatandaşın daha şehit olduğunu ve 49 kişinin de yaralandığını bildirdi. Türkiye'nin İstanbul Radyosu'nun haberine göre, muhabirimizin bildiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile tüm ticari ilişkilerin kesildiğini iddia ederken Somut Konvoy'un aktivistlerinden Mehmet Fatih Sinan, Siyonistlerin gözaltısında yaşadığı anları şöyle anlatıyor. Biz Aşdod limanında saatlerce ters kelepçeyle bekletilirken limanda yaşamış olan ticari gemiler Türk bayrağını dalgalandırıyordu ve bu gemilerde Türk vatandaşları vardı. Kimi bunlar? Kimdi bunlar? Biz bu gemilerin kimliğinin tespit edilmesine ve açıklanmasını talep ediyoruz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Siyonist rejimin İbrahim Hamid'in serbest bırakılmasına razı olacak mı, ikinci Yahya Sin var mı başlığı altında. Medya kaynaklarından bildiğine göre İbrahim Hamid'in ismi bir kez daha esir takası müzakerelerinde gündeme geldi. Siyonist rejimin iç güvenlik ve istihbarat servisi Şabak onu Yahya Sinvar'dan daha etkili olarak tanımlıyor. Hamid 54 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve yıllardır bu rejimin hapishanelerinde derinleşen sembolü olarak görülüyor. Parsüde'nin Yediyut Aharonot gazetesine dayandırdığı haberine göre Hamas hareketi Mısır'ın Şarm-ı Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde Batı Şeria'daki eski askeri kanat komutanı İbrahim Hamed'in serbest bırakılmasını talep etti. İsrail'in güvenlik kaynakları ise Hamed'in Yahya Sinvar düzeyinde ve hatta daha üstün yeteneklere sahip olduğunu ifade ediyor. İbrahim Hamed, 2. İntifada sırasında Hamas'ın fedai operasyonlarının başlıca planlayıcısı olarak tanınıyor. Uzun süre Şabak tarafından arandıktan sonra 2006 yılında İsrail güçlerince yakalandı ve 2012 yılında 54 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İbranice medya kanalları İsrail'in Hamas ile yürütülen müzakerelerde Marwan Barghouti ve Ahmet Sadat gibi Filistin'in liderlerin serbest bırakılmasına hala karşı çıktığını ve İbrahim Hamad gibi önde gelen esirlerin serbest bırakılıp bırakılmayacağının henüz netleşmediğini de bildiriyor. Bu talep Hamas'ın önümüzdeki 72 saat içinde bir kısmını uygulamayı taahhüt etti, esir takası anlaşması çerçevesinde gündeme geldi. 1965 yılında Batı Şeria'nın Ramallah doğusundaki Silvat kasabasında doğan İbrahim Hamed, Hamas'ın Batı Şeria'daki en önde gelen askeri komutanlarından biridir. Bir Zeyt Üniversitesi mezunu olan Hamed, 1990'lı yıllardan itibaren Hamas'ın askeri yapısında aktif olarak yer aldı. 1998 yılında Hamas'ın iki üst düzey komutanı İmad ve Adil Abadullah'ın şehit edilmesinden sonra Batı Şeria'daki askeri kanadın komutanlığını üstlendi. Şabak onu 2. İntifada sırasında gerçekleşen onlarca askeri ve intihar operasyonunun başlıca planlayıcısı olarak da tanımlıyor. Bunlar arasında gaz hatlarının patlatılması, askeri müzakerelere saldırılar, askeri merkezlere saldırılar ve onlarca asker ile yerleşimcide ölümüne yol açan fedai eylemler yer alıyor. Tutuklandığı günden bu yana Hamed, İsrail hapishanelerinde tecrit hücrelerinde tutuklamakta ve en ağır fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kalmaktadır. Ancak İsrail medyasının intifada itirafına göre hiçbir sorgu yöntemi onu intifada itirafa da zorlayamamıştır. Şabak onu yenilmez bir kayı olarak tanımlıyor ve bugüne kadar hiçbir mahkum karşısında bu denli çaresiz kalmadığını kabul ediyor. İbrahim Hamed ailesiyle görüşme hakkında mahrum bırakılmış ve hapishane koşulları nedeniyle ciddi sağlık sorunları da yaşamıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yorumunu dinlediniz.
Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İsrail rejiminin hedefli suikastların gizli tarihine bir bakış olan Kalk ve Önce Sen Öldür podcast'i, İsrail'in en ünlü yazarlarından biri olan Ronen Bergman'ın 2018'de yazdığı aynı isimli kitaptan alınmıştır. Bergman, İsrail'in askeri güvenlik ilişkilerinin önde gelen analistlerinden biri ve Yediot Ahronot gazetesinin güvenlik konularındaki kıdemli yazarlarından biridir. Bu kitabı yazmak için siyasi şahsiyetler ve gizli ajanlarla 1000'e yakın röportaj yaptı ve binlerce belge kullandı. Bergman'a göre İsrail rejimi, İkinci Dünya Savaşı'ndan ve oluşumundan bu kitabın yazıldığı zamana kadar, yani yaklaşık 70 yıl içinde en az 2700 suikast operasyonu gerçekleştirerek diğer batılı ülkelerden daha fazla insana suikast düzenlemiştir. Bu podcast'te bu kitabın verilerine dayanarak Siyonist rejimin gerçekleştirdiği gizli suikastların tarihini ve bu rejimin İngiliz yetkililere, Suriye ve Hamas liderlerine, Lübnan Hizbullah'ına, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ve İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer bilim insanlarına karşı gerçekleştirdiği hedefli suikast örneklerinden bahsedip Siyonistlerin tarihleri boyunca vahşetlerini, cinayette soğukkanlılığını ve adam öldürmedeki pervasızlıklarını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bu podcast'te Siyonistler arasında terör fikrinin oluşumundan bahsettik. Ben Mehtap Hameni, sizi bugünkü sohbetimizi dinlemeye davet ediyorum. 29 Kasım 1947 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin'in bölünmesi ve bağımsız bir Yahudi devleti kurulması yönünde oy kullandı. Birleşmiş Milletler'in bu eylemiyle birlikte Filistinli Araplar ile Siyonist Yahudiler arasında çatışmalar başladı. Filistin güçleri ve kuvvetlerinin komutanlarından Hasan Salami, iki İsrail askeri otobüsün pusuya düşürdü. Aralarında çıkan çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralı geride kaldı. Siyonist rejimin yayılmacılığına ve işgaline karşı büyük bir cesaret sergileyen Hasan Salami, o dönemde Arap dünyasının kahramanı haline geldi. Hatta 500 kişilik gerilla gücüyle doğrudan Tel Aviv'e saldırdı. Hasan Salami'nin cesur eylemleri medyaya da yansıdı. Mısır dergisi El Musavver, Hasan Salami'nin birçok fotoğrafını yayımladı ve 12 Ocak 1948'de Güney Cephesi'nin kahramanı Hasan Salami diye bir manşet attı. Filistinlilerin olası saldırılarına karşı kendisini hazırlayan dönemin İsrail hükümetinin başbakanı Ben Gurion, Arap ülkelerinin Filistin halkını destekleyeceğine inanıyordu. Ben Gurion'a göre İsrail'deki Siyonist Yahudilerin Arap ülkelerinin saldırılarına karşı savunma gücü çok zayıf ve buna bir çözüm düşünülmeliydi. Hagana örgütünün Arap ve Filistinlilerle karşı karşıya gelen az sayıdaki gücün yarattığı boşluğu doldurma planı en fazla etki yaratan hedeflere saldırmaktı. Yağmalanmış Filistin halkı ile işgalci Siyonistler arasındaki iç savaşın başlamasından bir ay sonra Hagana örgütü Sar operasyonunu başlattı. Bu operasyonda 23 Filistinli lider hedef alınacaktı. Hagana örgütünün komutanı Yaakov Dori, bu operasyonun Arap siyasi gruplarının liderlerini öldürmek veya yakalamak, Arap siyasi ve ekonomik merkezlerine saldırmak gibi üç hedefi olduğunu söyledi. Bu Hagana operasyonun hedeflerinin başında elbette Hasan Salami geliyordu. Bilindiği üzere Hasan Salami, İngiliz sömürüsü döneminde Filistin'in sömürgeleştirilmesine karşı mücadele ediyordu. Salami ve Hacı Emin El Hüseyni'nin de aralarında bulunduğu bazı beraberindeki güçler İngiliz ordusunun arananlar listesinde yer aldıktan sonra Filistin'den ayrıldı. 1942'de Salami ve El Hüseyni Almanlarla birlikte Atlas operasyonunu tasarladı. Bu kapsamlı operasyonda Almanların Arap komutanlarıyla birlikte helikopter pisti ve paraşütle Filistin topraklarına girmeleri gerekiyordu. Bu operasyon amacı Filistin'de İngilizler üzerinde daha fazla baskı oluşturmaktı. Elbette bu operasyon başarısızlıkla sonuçlandı. 4 Ekim 1944'te Hasan Salami ve diğer 4 kişi İngiliz askeri güçleri tarafından Eriha yakınlarındaki ıssız bir mahallede tutuklandı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra İngilizler Salami ve El Hüseyni'yi serbest bıraktı. Yahudi toplumunun gizli faaliyetlerinin çoğunu denetleyen Yahudi Ajansı'nın siyasi departmanı, 1945 ila 1948 yılları arasında El Hüseyni'nin yerini tespit etmek ve ona suikast düzenlemek için çeşitli girişimlerde bulundu. Öte yandan Hagana örgütünün Hasan Salami'ye yönelik ilk operasyonu, bu Filistinli komutana ulaşmak için insani ve elektronik bilgileri kullanmaktı. Hagana terör örgütünün istihbarat birimlerinden biri, Yafa bölgesini diğer bölgelere bağlayan merkezi telefon hatları ağına sızdı. Haganah örgütü telefon hatlarını dinleyerek Filistinli liderlerin konuşmalarını dinledi. Salame'de konuşmaları dinlenen kişilerden biriydi. Haganah ajanları arabasının önünü kapatmayı planladılar. Ancak Haganah güçlerinin pususu ortaya çıktı ve Salame'ye suikast planı başarısızlıkla sonuçlandı. Salame Haganah'ın planladığı birkaç suikastten sağ kurtuldu. Sar operasyonunda Haganah'ın hedeflerinin neredeyse tamamı yenilgiye uğratıldı. Ancak Salame nihayet Haziran 1948'deki çatışmalarda şehit düştü. Salame'ye saldıran kişi onun kimliğini bile bilmiyordu. Haganah'ın bir diğer terör birimi Palyan veya Deniz Mangası, bir diğeri ise Arap Mangası adını taşıyordu. Arap Mangası, güçleri Arapların kisvesi altında faaliyet gösteren gizli bir komando birimiydi. Palyam'a Hayfa Limanı'nın kontrolünü ele geçirmesi emredildi. Hayfa Limanı, İngiliz kuvvetlerinin çekilmesinden sonra Filistin'in en önemli deniz kapısıydı. Bu manganın görevi İsrail ordusunun silahlarını ve teçhizatını gemiyle Filistin'den çıkarmasından önce mümkün olan en kısa sürede Araplardan önce onu ele geçirmekti. Avraham Dar Palyam güçleri hakkında şunları söylüyor. Hayfa ve kuzeydeki odak noktamız silah almaya çalışan Araplardı. Onları takip eder öldürürdük. Haganah'da Arap Mangası, Haganah'ın seçkin güçlerinin Filistinli mücadelecilerinin saflarına derinlemesine nüfuz etmesine izin vermeye karar vermesiyle kuruldu. Amaçları bilgi toplamak, terör ve sabotaj operasyonları gerçekleştirmekti. Bu manganın güçleri çoğunlukla Yahudi göçmenlerden oluşuyordu. Arap Mangası kuvvetlerinin eğitimi, komando taktiklerini, bombalamayı ve İslami gelenekler ve Arap geleneklerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini içeriyordu. Arap Mangası ile Palyam biriminin işbirliği, Şeyh Nemr el-Hatip suikast planının oluşmasına yol açtı. Bu şahıs, Filistin'deki İslami örgütlerin başındaydı ve her zaman Sar operasyonunun suikast listesindeki ana hedeflerden biriydi. El-Hatib'in Filistinlilerin politikasını belirlenmesinde büyük etkisi oldu. Şubat 1948'de El-Hatib bir arabayla Suriye'den dönerken bir Arap ekibi onu pusuya düşürdü ve hedef aldı. Bu suikast operasyonunda El-Hatib ağır yaralandı. Bundan sonra Filistin'den ayrıldı ve tüm siyasi faaliyetlerden çekildi. Birkaç gün sonra Avraham Dar kendi casuslarından bir grup Arap'ın bir kafede Hayfa'nın Yahudi mahallesindeki yoğun nüfuslu bir bölgede bir arabayı havaya uçurmak hakkında konuştuğunu duydu. Öte yandan Arap mangası da bir kamyona bomba yerleştirip Arapların yaşadığı bir bölgeye sürdü. Onlar kendilerini kırık bir su borusunu tamir etmeye gelen işçiler olarak tanıttılar. Arap ekibindeki kişiler kamyonu bir garajın yanına park ettikten sonra oradan kaçtı. Birkaç dakika sonra bu kamyonun içinde patlayan bomba nedeniyle 5 Filistinli hayatını kaybetti. Mayıs 1948, Ben Gurion, İsrail Devleti'nin kurulduğunu duyurdu ve kendisini Başbakan ve Savunma Bakanı olarak tanıttı. Elbette Ben Gurion bu eylemden sonra ne bekleyeceğini biliyordu. Ben Gurion birkaç yıl önce Arap ülkelerinde derin kaynak ağlarının kurulması emrini vermişti. Şimdi İsrail Devleti'nin kuruluşunun duyurulmasına 3 gün kala Yahudi Ajansı'nın siyasi departmanı müdürü Reuven Shiloah, Ben Gurion'a Arap ülkelerinin 15 Mayıs'ta eş zamanlı saldırı kararı verdiklerini bildirdi. Arap ülkeleri ağır askeri teçhizat eksikliğine ve İsrail Hava Kuvvetleri'ne güveniyordu. Shiloah, Ben Gurion'a saldırı planlarının ayrıntılarını açıkladı. Bilgiler doğruydu. Gece yarısı İsrail Devleti'nin kurulduğunu duyurduktan sonra 7 Arap ordusu saldırdı. Kuvvetlerinin ve teçhizatlarının sayısı kurulu İsrail Devleti'nin kuvvetlerinden çok daha fazlaydı. Arap Ortak Kuvvetleri saldırının başlangıcında iyi ilerleme kaydetti. Bazı kasabaları ele geçirerek hasar ve kayıplara neden oldu. Savaşın başlamasıyla birlikte Ben Gurion'un İsrail Devleti'nin kurulduğunu duyurmasının arasında İsrailler olarak anılan Yahudiler hızla bir araya gelerek Araplara karşı saldırılar başlattılar. Bir ay sonra Birleşmiş Milletler Özel Elçisi Kont Folk Bernadotte aracılığıyla geçici bir ateşkes sağlandı. Savaş yeniden başladığında İsrail, İstihbarat ve dış yardımı yöneterek Arap güçlerini geri püskürtmeyi başardı. İsrail güçleri Birleşmiş Milletler'in bölme planında İsrail hükümetine tahsis edilen alanları kademeli olarak ele geçirmeyi başardı. İsrail büyük orduları mağlup etmesine rağmen Ben Gurion, İsrail ordusunun ilk ve kısa vadeli zaferinden pek emin değildi. Çünkü savaşta Araplar mağlup olmasına rağmen hem Filistin'de yaşayan Araplar hem de Arap ülkelerin Arapları kurulan İsrail Devleti'nin meşruiyetini kabul etmiyorlardı. Onlar İsrail'i yok etme ve Filistinli mültecileri evlerine geri döndürmeyi yemin ettiler. Ben Gurion ayrıca İsrail savunma güçlerinin uzun vadede İsrail'i savunamayacağını da biliyordu. Bu nedenle Ben Gurion, Hagana örgütünün kalıntılarını kullanarak İsrail hükümetine uygun bir casusluk, terörist sistemi kurdu. 7 Haziran 1948 Ben Gurion, Şiloah başkanlığındaki baş danışmanlarını ve yardımcılarını Tel Aviv'deki ofisine çağırdı. Ben Gurion'a gönderildiği bir notta Şiloah şunları yazdı. Bilgiler savaş için umutsuzca ve acilen ihtiyaç duyduğumuz siyasi ve askeri bir araçtır. Ayrıca bilgiler barış zamanında da ihtiyaç duyulan kalıcı bir araçtır. O gün Ben Gurion 3 teşkilatın kurulması emrini verdi. Bunlardan ilki İbranice Aman kelimesiyle bilinen İsrail Kuvvetleri Genel Kurmay İstihbarat Dairesi'ydi. İkinci teşkilat Şinbet veya Şabak'tı ve üçüncüsü ise İsrail dışında istihbarat toplama ve casusluk faaliyetlerinde bulunan Yahudi teşkilatı yerine artık İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bir alt kümesi olarak kabul edilen Mossad'ın siyasi departmanıydı. Böylece Haganah örgütünün hizmet ve istihbarat birimlerinden geriye kalanlar, çeşitli güvenlik servisleri ve casusluk çevrelerine doğru yöneldi ve entegre edildi. Artık bu üç örgütün hiçbiri kuruldu ilk ay ve yıllarda düzenli ve organize bir şekilde faaliyet göstermiyordu. Buna ilaveten İsrail istihbarat güçleri arasında çalışma alanı ve toprak konusunda da pek çok anlaşmazlık yaşanıyordu. Mossad komutanlarından İsser Harel şöyle diyor. Zor yıllardı. Bir ülke oluşturmuştuk ve onu savunmak zorundaydık. Ancak istihbarat servislerinin yapısı ve aralarındaki iş bölümü sistematik değildi. Faaliyetler ilgili ve profesyonel olmayan ve komplocu kişilere danışılmadan gerçekleştirildi. Ben Gurion'un casuslarının karşılaştığı ilk zorluk içsel bir zorluktu. İsrail'de Ben Gurion'un iktidar ve egemenlik kullanmasına açıkça karşı çıkan Yahudiler vardı. Bunların arasında sağcı hareketlerin kalıntılarından kişiler de yer alıyordu. Bu güçlü karşıtlıkların bir örneği Haziran 1948'deki Altanella olayıdır. Irgun, Yahudi göçmenlerin silahlarını İsrail'e getirmesi beklenen Altanella adlı bir gemiyi Avrupa'dan Filistin'e gönderdi. Ancak Irgun tüm bu silahları İsrail hükümetine teslim etmeyi reddetti. Irgun örgütü bu silahların bir kısmını kendi kuvvetlerine vermeyi planladı. Planlarını Irgun'daki kendi ajanları aracılığıyla öğrenen Ben Gurion geminin zorla durdurulmasını emretti. Irgun ve Ben Gurion güçleri arasındaki savaşta gemi battı ve her iki taraftan da çok sayıda asker öldürüldü. Bu olaydan kısa bir süre sonra İsrail güvenlik güçleri İsrail çapında yaklaşık 200 Irgun üyesini tutukladı ve böylece Irgun'un varlığına son verildi. İshak Shamir ve Lehi grubunun güçleri de Ben Gurion'un yönetimine ve politikalarına karşıydı. İsrail ve Arapların ateşkese vardığı yazında Birleşmiş Milletler Özel Elçisi Folk Bernadotte çatışmayı sona erdirmek için geçici bir barış planı önerdi. Lahi ve Shamir bu barış planını kabul etmediler. Bernadotte'u bu plan üzerinden İsrail'in sırlarını değiştirmeye çalışmakla suçladılar. Bu plana göre Negeb ve Kudüs'ün büyük bir kısmı Araplara verilecek, Hayfa Limanı ve LED Havaalanı yani Ben Gurion Uluslararası Havalimanı uluslararası kontrol altına alınacaktı. Ayrıca İsrail'in 300 bin Filistinli mültecinin geri dönüşünü kabul etmesi gerekiyordu. Lehi ve Şamir'e göre İsrail bu planla ayakta kalamazdı. Bu nedenle Lehi birkaç kez kamuya açık uyarılarda bulundu. Uyarılar şehirlerin kapı ve duvarlarına afiş şeklinde asıldı. Bu afişler üzerinde şöyle yazıyordu: Ajan Bernadotte'a tavsiye, ülkemizden defol. Lehi bile daha da ileri giderek Bernadotte'u açıkça tehdit etti ve Kont Bernadotte'un sonunun Lord gibi olacağını söyledi. Elbette Bernadotte bu tehditleri görmezden geldi ve hatta Birleşmiş Milletler müfettişleri ve gözlemcilerine silah taşıma emri bile verdi. Şamir, Kont Bernadotte'un planının onaylayacağını anlayınca suikast emrini verdi. 17 Eylül'de yani İsrail hükümetinin kurulduğunun duyurmasından 4 ay sonra ve Bernadotte'un planının Birleşmiş Milletler'de onaylanmasından bir gün sonra suikast planı uygulama aşamasına girdi. Bernadotte ve beraberindeki heyet Birleşmiş Milletler ofisinden Kudüs yakınlarındaki Rahaviya'ya 3 beyaz araba ile hareket ederken aniden bir jip yollarını kesti. 3 genç jipten indi. İkisi Birleşmiş Milletler araçlarını lastiklerine ateş etti. Bernadotte'un içinde bulunduğu araçtaki 3. kişi MP40 makineli tüfekle ateş etmeye başladı. İlk kurşunlar Bernadotte'un yardımcısı André Serot adlı Fransız albayına isabet etti. İkinci seri makineli tüfek mermileri Bernadotte'un göğsüne çarptı. Bütün bunlar birkaç saniye içinde oldu ve ikisi de öldürüldü. Mağdurların arabasında bulunan irtibat görevlisi Yüzbaşı Moshe Hilman olayı şöyle anlatıyor. Saldırı yıldırım gibiydi ve birkaç saniyede 50'ye yakın mermi ateş edildi. Kont Bernadotte'un suikastı İsrail'de derin bir endişe ve öfke dalgası yarattı. Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi bu eylemi kınadı ve korkaklık olarak nitelendirdi. Suikastın ertesi günü New York Times gazetesi şunu yazdı: Hiçbir Arap ordusu İsrail hükümetini bu kadar vuramazdı. Ben Gurion bu Lehi operasyonunu hükümeti için ciddi bir zorluk olarak değerlendirdi. Bu meydan okuma, darbeye hatta iç savaşa yol açabilir. Bu olayın ardından Ben Gurion, Irgun ve Lehi örgütlerini asi ve yasa dışı ilan etti ve dönemin Shin Bet'in lideri olan Yisar Harel'e Lehi'nin tüm üyelerini tutuklamasını emretti. Bu kişilerin listesinin başında İshak Şamir'in adı yer alıyordu. Ancak tutuklanmadı ve birçok Lehi üyesi tutuklanarak hapse atıldı ve bu eylem Lehi'nin örgüt olarak varlığının sonu oldu. Ben Gurion, İsrail Harel'i gizli örgütlere karşı cesur eyleminden dolayı övdü ve onu istihbarat ve güvenlik servisinin Mossad'ın bir numaralı adamı yaptı. Değerli dinleyiciler, bu bölümde İsrail rejimine ait bazı örgütlerin, casus ve terörist grupların 1948 yılında bu rejimin kurulmasından sonra nasıl oluştuğunu anlattık ve bu rejimin varlığının ilk aylarındaki bazı terör eylemlerini anlattık. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Avustralyalı yeni Müslüman Robin şöyle diyor: "Tekrar Kur'an-ı Kerim'i aldım ve okudum. Yerden okumaya devam ettim ve birden şu ayeti gördüm." Sizlerden ayet ve işaret talebinde bulunanlar, acaba size yeteri kadar ayetlerimizi ve işaretlerimizi göstermedik mi? Etrafınıza bakın, yıldızlara ve güneşe bakın ve suyu görün. Tüm bunlar bilen insanlar için işaretlerdir.
Gerçi yeni Müslümanlardan her birinin yaşamı ve nasıl İslam'ı benimsedikleri konusunda farklı öyküleri vardır. Fakat sözlerinden bazı bölümleri de ortaktır. Bu insanlar önceki inançlarından usanan ve bir kurtuluş yolu arayan ve sonunda İslam'ı bulan insanlardır. Kurtuluşa eren bu insanların nasıl İslam dinini benimsediklerinin anlatımı da farklıdır. Kimileri bir duygu ile ve bir başkası bir heyecanlı ve Robin gibi yeni Müslümanlar mizah diliyle nasıl İslam dinini benimsediğini anlatır.
Robin Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşıyor ve nasıl Müslüman olduğunu, içinde ibret verici manevi noktalarında bulunduğu mizah diliyle anlatıyor. Robin Müslüman olmadan önceki inancı hakkında şöyle diyor: "Ben kırsal bir yörede büyüdüm ve annem ve babam beni ateist olarak yetiştirdi. Oysa ikisi de Hristiyanlık inancı ile yetiştirilmişti. Onları zorla kiliseye götürmüşlerdi ve bu yüzden kiliseye gitmenin her anından nefret ediyorlardı. Bu yüzden ben doğduktan sonra benim kafama ölümden sonra yok olacağım ve ne Tanrı ve ne de ahiret diye bir şeyin var olduğu ve tüm bunların birer kuruntudan ibaret olduğu düşüncesini de yerleştirdiler."
Robin daha iyi bir yaşam için ilk arayışlarına üniversite döneminde başlıyor ve o günleri şöyle anlatıyor: "Benim Müslüman oluşumun öyküsü üniversitenin ilk yılından başlıyor. O yıl benim için birçok sıkıntı ortaya çıktı. Annem ve babam boşandı ve bir hafta içinde iki kez araba kazası yaptım ve maalesef aynı yılda bir arkadaşımı kaybettim. Ve işte bu noktada aklıma bazı sorunlar gelmeye başladı. Yaşamın hedefi nedir? Bu sorular kutsal bir arayışa başlamama sebep oldu."
Aslında bir musibetle karşılaşan insanlar o musibete karşı iki şekilde tepki verir. Bazıları olumsuz bir yaklaşımla Bu tür hadiseleri Allah'a ve dine bağlar ve o hadislerden uzak durmaya çalışır. Fakat bazı derin düşünen insanlar bu olumsuz hadiselerden ders almaya ve hadisenin de gerçek köklerini bulmaya çalışır. Ruben ikinci yolu seçti ve çeşitli dinlerin üzerine araştırma yapmaya başladı. Ve doğal olarak da en başta Hristiyanlığın üzerine araştırma yapmaya başladı.
Ruben bu çerçevede Hristiyanların merkezlerine gitti ve bu dinin çeşitli mezheplerini araştırdı. Fakat herhangi bir sonuca ulaşamadı. Ruben şöyle diyor: "Ne zaman Hristiyan din adamlarına gidip bir soru sorduğumda, onların kutsal kitabı alıp da senin sorunun cevabı burada yazılmıştır dediğini görmedim. Onlar sadece soruyla ilgili kendi görüşlerini beyan ediyordu ve ben yavaş yavaş Hristiyanlığın hakkında çok farklı yorumların söz konusu olduğunu ve her Hristiyanın Hristiyanlık hakkında kendine özel yorumu olduğunu fark ettim."
Tahran Radyosu.
Avustralyalı meraklı genç Ruben araştırmalarının devamında bu kez Hindu, Yahudi ve Budist inançlarını araştırmaya yöneldi. Ruben bu macerayı da şöyle anlatıyor. Üniversitenin birinci yılında bir benzin istasyonunda yarı mesai şeklinde çalışıyordum. Mesai kardeşlerimden biri Hindistanlı ve Hindu mezheplerindendi ve ben de o sıralarda onun inancı hakkında çok meraklıydım. Fakat o da beni ikna edemedi. Yahudi inancını da araştırdım fakat bu dinde de sorularımın cevabını bulamadım. Budizm de sorularıma cevap veremedi.
Peki ama Ruben İslam diniyle nasıl tanıştı? İlginçtir ki Ruben'in İslam'la tanışmasına Hristiyan bir arkadaşa sebep oldu. Ruben bu konuyu da şöyle anlatıyor. Hristiyanlık, Yahudi, Hindu ve Budist inançlarını araştırdıktan sonra Hristiyan olan yakın bir arkadaşım, "Acaba İslam hakkında da araştırma yaptın mı?" diye bir soru sordu. İslam adını duyunca hemen aklıma teröristler geldi. Ve ben de "Müslümanlar terörist, ben asla onların dinini istemem" dedim. "Vatan Müslümanların deli olduğunu, neden İslam'ı düşüneyim ki?" dedim. Fakat bir gün hayretler içinde kendimi bir camide buldum.
Aslında Batı'nın İslam ve Müslümanlar hakkında yürüttüğü propagandalar yüzünden Boben ve birçok gayrimüslim insan rahmet ve barış dini olan İslam birine şiddet ve terör yanlısı bir din ve Müslümanlara da terörist olarak görüyor. Fakat Yüce Allah Ruben'e rahmet kapılarını çoktan açmıştı.
O sıralarda hala Allah'a inanmayan ve Müslümanları da terörist bilen Ruben sonunda camiye çekildi. Ruben bu macerayı şöyle anlatıyor. "Ayakkabımla bir camiye girdim ve caminin halısı üzerine bastım. Bir kardeşim namaz kılıyordu. Onun da önünden geçtim ve secdeye giderken ayağım kafasına çarptı. Ne yaptığımın asla farkında değildim. Birden o kardeşin kalkıp bana doğru geldiğini gördüm. Kendi kendime bugün ömrümün son günü. Bu Müslüman beni öldürecek" dedim. Ama hayretle bana şöyle söylediğini fark ettim. "Hayırlı günler arkadaşım, nasılsın?" Onun bu samimi tepkisine çok şaşırmıştım.
Bir Müslümanın Ruben'e bu şekilde olumlu tepki vermesi Müslümanlara yönelik olumsuz bakışını tamamen değiştirir ve Ruben bu kez sorularını Müslümanlardan sormaya başlar. Ruben Müslümanların sorularına verdiği cevapların hakkında ise şöyle diyor. "Bu kardeş ve camide bulunan diğer kardeşlerle oturup Hristiyan papazlardan sorduğum soruları sormaya başlayınca beni sarsan şey şu oldu ki, ne zaman bir soru soracak olursam Müslüman kardeşler bana hemen cevap vermiyordu ve önce Kur'an-ı Kerim alıyor ve şöyle diyordu: "Kardeş bu kitabı oku" ve ben sorularımın cevabını bu acayip kitapta buluyordum.
İslam peygamberinin ebedi mucizesi Kur'an-ı Kerim Ruben'i derinden etkiliyor ve bu kitabı okumaya başlıyor. Ruben Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle diyor: "Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım ve okunmasının bir roman okumak gibi olmadığını fark ettim. Sanki biri bana emrediyor, biri beni yönlendiriyor gibiydi."
İslam bilinin yüce talimin sonunda Avustralyalı ateist Genci hakkaniyeti konusunda ikna ediyor ve böylece Müslüman olmaya karar veriyor. Ruben hayatının en hassas anını maneviyat ile karışık bir mizah ile şöyle anlatıyor. Bir süre olmuştu ve İslam dininin manevi ve ilmi delilleri ve hakkaniyeti üzerine araştırma yapıyordum. Kur'an-ı Kerim'de dağlar çiviye benzetilmiştir ve yine bu kitapta bir ceninin ana rahminde nasıl yer aldığı beyan edilmişti. Bunlar ilmi delillerdi fakat ben ufak bir itilmeye ihtiyaç duyuyordum.
Roman macerayı şöyle anlatıyor. Bir gece kendim için manevi bir ortam oluşturmak istedim. Pencereleri açtım, perdeleri araladım ve bir mum yaktım. Ve manevi bir his ve manevi bir hale kavuşmak istedim. Ve kendi kendime, bu gece kader belirleyici gece dedim. Her yer sessizdi ve ben de Kur'an-ı Kerim okuyordum ki birden duraksadım. O sırada kendi kendime, Rabbim bu an benim için belirleyici an ve ben İslam'ın içine atlamak istiyorum. Ve sadece bir dürtüye ihtiyacım var. Ve bu da bana bir işaret göndermendir. Ani bir şimşek gibi dedim.
Ruben şöyle devam ediyor. Allah'a dedim ki sen yere yaratmışsın. Senin için bana bir işaret göndermek çok kolay. Gönder ki ben de Müslüman olayım. O sırada sinema filmleri gibi mumların yerden 4 metre yükselmesini bekliyordum. Ama hiçbir şey olmadı ve bu yüzden canım çok sıkıldı. Ama oturdum ve dedim ki Allah'ım bu iyi bir fırsat. Ben hiçbir yere gitmiyorum ve senden bir işaret alana kadar burada bekleyeceğim. Belki başın kalabalıktır ve dünyanın öbür ucunda başka işlerin vardır. Ama yine de hiçbir şey olmadı ve ben de kendi kendime bitti artık. Bu benim Müslüman olmam için kaybolan son fırsattı dedim.
Ancak Ruben'in düşündüğünün aksine Allah Teala onun için önceden bir mucize hazırlamıştı. Üstelik bu mucize sadece bu Avustralyalı gence de özel değildi. Bu mucize sadece Robin'i değiştirmekle kalmadı, mahcup da etti. Robin şöyle anlatıyor. Tekrar Kur'an-ı Kerim'i aldım ve okuduğum yerden okumaya devam ettim. Ve birden şu ayeti gördüm. Sizlerden ayet ve işaret talebinde bulunanlar, acaba size yeteri kadar ayetlerimizi ve işaretlerimizi göstermedik mi? Etrafınıza bakın, yıldızlara ve güneşe bakın, ve suyu görün. Tüm bunlar bilen insanlar için işaretlerdir.
Ruben şöyle devam ediyor. Bu ayeti okuyunca korku her tarafı sardı. Öyle ki yatağımdaki çarşafı başıma çektim ve uyku numarası yaptım. Zira Allah'tan kendime özel bir işaret talep edecek kadar kibirli olduğumu düşünememiştim. Oysa Allah bu dünyada tüm işaretlerini mahlukları için koymuştur ve tüm bunlar bizim içindi.
Böylece Robin İslam hakkında 6 ay araştırma yaptıktan sonra o gün Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini okuduktan sonra etkilendi ve Müslüman olmaya karar verdi. Kuşkusuz Robin'in son semavi dine inanması ve değişmesi davranışlarını da etkiledi ve hatta bu dine inanmayan ailesini bile etkiledi. Şimdi Avustralyalı genç İslam dinin talimiyle yepyeni bir yaşama kavuştu ve artık hayatı fani dünya ile sınırlı görmüyor.
Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 14. bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor." Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili Kalıcı Itır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklarla özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde Fars eyaletini ziyaret ettik ve bu güzel bölgenin bazı güzel yerlerini ve en son eyaletin merkezi Şiraz kentini gezdik ve kentin tarihi geçmişiyle tanıştık. Geçen bölümde ayrıca Şiraz kentinin tarihi eserleri İslam öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrıldığını anlattık. Ardından Şiraz ve çevresindeki İslam öncesi bazı eserleri gezdik. Bugün ise Şiraz kenti ve çevresinin İslami döneme ait tarihi eserlerini gezmek istiyoruz. Gerçi Şiraz kentinin mazisi Hahameneşilere kadar uzanıyor. Fakat esas ün ve itibarını İslami dönemden kazanıyor. İslami dönemde Şiraz kenti bir hayli gelişti. Hatta 4 dönem başkent olarak seçildi. Şiraz kenti de İran'ın diğer önemli kentleri gibi tarih boyunca engebeli günleri geride bıraktı. Bu kent ne zaman başkent ve iktidar merkezi olarak seçildiyse imarlı hale geldi ve ne zaman hükümdarların gazabına uğradıysa zorlu ve durgunluk dolu günler yaşandı. Öte yandan bu kentte her dönemde o dönemin mimarisine göre binalar inşa edildiğinden Şiraz kenti İran'ın geçmişteki gelişmeleri yansıtan çeşitli görünümlerde güzel binaları barındırıyor. Kentte Mual, İlhaniler, Safaviye, Gacarlar ve Zendiye iktidarlarında kalma çok önemli ve değerli binalar ve tarihi eserler bulunuyor. Bu arada Şiraz kentinde Zendiye dönemine ait binaların ve tarihi eserlerin ayrı bir önem arz ettiği gözleniyor. Zendiye iktidarının kurucusu Vekilül Rüyaya lakaplı Kerim Han Zend 1750 ile 1779 yıllar arasında İran'ı yönetti. Kerim Han Zend Şiraz kentini başkent olarak seçti ve geriye çok değerli eserler miras bıraktı. Kerim Han'ı Erki, Vekil Çarşısı, Vekil Camii, Nazar Bahçesi ya da Pars Müzesi, Vekil Hamamı, Divanhane Binası ve diğer birçok tarihi bina turistlerin ilgisini çeken kentin önemli binalarıdır. Şimdi seyahatimiz el verdiği kadar Zendiye dönemine ait tarihi binaları gezmek istiyoruz. Ancak bundan önce biraz da Zendiye dönemine ait mimarinin özelliklerinden bahsedelim. Zendiye mimarisi aslında Safaviye döneminin mimarisinin devamı sayılır. Fakat bu tarzda biraz daha sadelik ve biraz da yenilik göze çarpıyor. Zendiye dönemine ait tarihi binaların en önemli özelliklerinden biri emsalsiz dayanıklılığı ve Şiraz yöresinin iklimine uyum sağlaması, böylece İran mimarisinde çok güzel bir tarz olarak yerini almasıdır. Asalet ve iç tasarıma ağırlık vermek, Zendiye dönemine ait mimari tarzının bir başka özelliğidir. Şöyle ki binanın iç mimarisine daha çok önem verilir ve alçı işleme, boyama, fayans işleme gibi sanatlar iç mimaride geniş çapta kullanılır. Zendiye binaları ayrıca oldukça dayanıklıdır. Öyle ki hatta en ağır depremler bu binaları pek fazla etkileyememiştir. Bu binalarda eyvanlar iki sütun üzerinde ve oldukça güzel ve uygun biçimdedir. Sütunlar ise tek parça taştan, bazen de sade ve bazen üzerinde haccarların işlemeleri yer alacak biçimdedir. Ki bu da Zendiye dönemine ait mimari tarzının bir başka özelliği sayılır. Zendiye dönemine ait binalara Kerimhane Erki veya Kalesi ile başlamak istiyoruz. Kerimhane Kalesi, Zendiye Devleti'nin kurucusu Kerimhan Zend'in sarayı ve hareminden oluşuyordu ve Kameri 1180 yılında Kerimhan'ın emri üzerine inşa edildi ve hali hazırda Şiraz kentinin kuzeydoğusunda bulunuyor. Kerimhane Erki binasının ayakta duran bölümü sadelik, zerafet, dayanıklılık ve yenilik bakımından emsalsiz bir bina sayılır. Bu erk aslında dikdörtgen şeklinde bir kale ve yüz ölçümü de 4000 metrekaredir. Kalenin her bir kenarında tuğladan 15 metre yüksekliğinde bir kule inşa edilmiştir. Kalenin kuzey, güney ve batı kenarları arasında bir salon ve iki büyük odadan oluşan geniş bir eyvan yer alır. Kaleyi çevrelerin hisar ve kulelerin üzerinde tuğla ile işlenen motifler ve binanın ihtişamına ve azametine katkı sağlamış, çok güzel bir zarafet kazandırmıştır. Erkin içindeki odalar ve alanlar çok güzel resimlerle süslenmiş ve ortasındaki ağaçlar ve bahçelerde oldukça güzel ve hoş bir yeşil alan oluşturmuştur. Kacarlar döneminde Kacar hükümdarların Zendiye Hanedanı ile husumeti yüzünden binadaki tablolar ve fayans işlemeler tahrip edildi ve yerini Kacarların resimleri ve süslemeleri aldı. İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra ise binanın asaleti korunarak yeniden restore edildi ve duvarların üzerindeki alçı işlemelerin altından çok ilginç tablolar çıkarıldı. Şimdi seyahatimizin devamında Vekil Çarşısı'na şöyle bir uzanıyoruz. Bu çarşı da Zendiye döneminin ünlü eserlerinden biridir ve Hicri Şems'i 1315 yılında İran'ın kültür miras listesinde kayda geçmiştir. Vekil Çarşısı mimari açıdan önem arz ediyor. Vekil Çarşısı'nın mimarisi eski İran mimarisinden pek farklı sayılmıyor ve Safavi Kralı Abbas'ın inşa ettirdiği Lar Çarşısı'ndan ilham alınarak inşa edildiği belirtiliyor. Ama yine de bu çarşı daha sonra inşa edilen çarşılara örnek oluşturduğu anlaşılıyor. Vekil Çarşısı'nın mimarisinde yüksek çatılar ve aydınlatma sistemi çarşının içinde gerekli olan aydınlığı ve ısıyı temin ediyor. Öyle ki çarşı kışın sıcak ve yaz aylarında serin hissediliyor. Vekil Çarşısı içindeki kervansaraylarıyla her zaman kentin ekonomisinin kalbi ve ticaretin büyük merkezlerinden biri olmuştur. Bugün bu geleneksel çarşı eskisi gibi iktisadi, hareketli yaşamını sürdürüyor ve birçok ürün ve özellikle el sanatları ürünleri bu çarşıda tüketicilere sunuluyor. Vekil Zend Camii de Zendiye döneminin bir başka önemli tarihi eseridir. Caminin yüz ölçümü 11 bin metrekaredir ki bu alanın 9600 metrekaresi cami binasını oluşturur. Caminin avlusu tamamen geniş taşlarla döşenmiştir. Avlunun ortasında yer alan havuz tek parça büyük ve eşsiz taşlardan inşa edilmiştir. Peki caminde eyvanlar ve yazlık ve kışlık şebistanlar dikkat çeken yapılardır. Yine camide çok sayıda kitabenin üzerinde Kur'an-ı Kerim ayetleri çok güzel hatlarla yazılmış ve camiye ayrı bir güzellik ve bereket kazandırmıştır. Vekil Camii'nin hemen ötesinde Vekil Hamamı vardır. Bu hamam bazı açılardan İran'da emsalsiz sayılır. Vekil Hamamı İran'ın en büyük ve en değerli tarihi hamamlarından biridir. Bu hamam birbirine bağlı 4 bölümden oluşuyor. Hamamın girişinde çatısı çok güzel alçı işlemeli olan sekizgen bir alanla karşılaşıyoruz. Bu alanın ortasında büyük bir havuz yer alıyor ve etrafında daha küçük havuzlar göze çarpıyor. Çatının alt işlemesi alçı, İslam peygamberinin miracını ve İran'ın bazı eski masallarını yansıtıyor. Vekil Hamamı kendi çağının mimarisinin en gelişmiş teknikleriyle inşa edilmiş ve hamamın iç alanının sıcak kalması ve soğuk havanın içeri sızmasını engellenmesi için gereken her türlü tedbir alınmıştır. Günümüzde Vekil Hamamı geleneksel sanatların daimi sergisi olarak kullanılıyor. Pars Müzesi binası da Zendiye döneminin ünlü tarihi eserlerinden biridir. Pars Müzesi'nin bulunduğu yer eskiden Nazar Bahçesi adında geniş bir bahçeydi ve Kerimhane Erki ve Pars Müzesi bu bahçede yer alıyordu. Pars Müzesi adıyla anılan sekizgen şeklindeki bina, Kerimhan döneminde çeşitli ülkelerin elçileri ve konukların ağırlandığı muhteşem bir mekandı. Kerimhan'ın vasiyeti üzerine öldükten sonra cenazesi binanın doğusunda yer alan ve kralın ikametgahı sayılan yere defnedildi ve vekil mezarı olarak adlandırıldı. Bu bina sekizgen biçiminde inşa edilmiş ve içi de tek parça taşlar ve fayansla süslenmiştir. Süslemelerin konusu ise avlanma alanlarının manzaraları ve İran'ın eski masallarıdır. Binanın iç süslemelerinde mukarnes işleme ve diğer süsleme teknikleri dikkat çekiyor. Bu bina Hicri Şemsi 1315 yılında müzeye dönüştürüldü ve içinde tarihi eşyalar sergilenmeye başladı. Şiraz kentinde Zendiye dönemine ait geriye kalan tarihi eserler bu anlattıklarımızla da sınırlı kalmıyor. Bundan başka Cihannima Bahçesi, Divanhane, Şah Şuca Mezarı ve diğer birçok tarihi bina Zendiye döneminde Şiraz kentinin ihtişam ve azametini hatırlatıyor. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.